Ayrım 5.
At kırbacı havada uca bir daire çizmiş ve komutan kendi ordusunda hırsızların kurşuna dizildiğini bildirmiş. Kızın babasına defolmasını söylemiş. Dışarıda hırsız diz çökmüş, başını toprağa dayamış, hala "Anacığım, anacığım" diye ağlamaktaymış. Üniformalı melek hala tepesinde dikilmiş. Bacakları iki yana açık, makinelisini ona doğrultmuş, beklemekteymiş. Bacaklarsa kısa, kalın ve kıllıymış. Makinelisinin namlusu tam adamın ensesine dönükmüş. Kız yanlarından geçerken madeni bir tık sesi işitmiş. Açılan emniyetin sesi. Kız hırsızın kurşuna dizilip dizilmediğini hiç öğrenemedi. Ama o günden sonra yarın sözcüğünden kuşkulanmayı öğrendi. Ve kafasında yarın sözcüğü dostlar sözcüğüyle bağlantılı olduğundan dostlardan da kuşkulanmaya başladı. İngiliz ordusundan sonra Amerikan ordusu geldi. Herkes Amerikalıların daha iyi yürekli, daha nazik, daha yumuşak olacaklarını söylüyordu. Kız da bunun doğru olduğunu umuyordu. Çünkü askerlerin çoğu kocaman kocaman kahkahalar atan insanlıkla dolu kişilere benziyorlardı. Ama çok geçmeden anladı ki kocaman kahkahalarına, insancıl görünüşlerine karşın onlar da ırza geçen, yağmalayan, yozlaştıran, yerlilerin efendisi gibi davranan kişilerdi. Açlık da tıpkı eskisi gibiydi. Açlığa çare olarak kimi kadınlar fahişe oldular, kimileri ise yeni efendilerin çamaşırlarını yıkadılar. Her balkon, her avlu iplere asılmış üniformalar, çoraplar, iç fanilalarıyla doluydu. Komşular yarışa girmişlerdi. En çok çamaşırı kim yıkayacak diye. 6 çift çorap, 1 somun Amerikan ekmeği, 3 iç fanilası, 1 kutu domuz etli kuru fasulye konservesi, 1 üniforma, 2 kutu et konservesi. Baba, karısının da kızının o pis çamaşırlara el sürmesine izin vermezdi. Diyordu ki, iyi de olsa, kötü de, yarın başlamıştı artık ve onurla savunulmalıydı. Bunu kanıtlamak için de dostlardan birkaçını evine yemeğe çağırdı ve karneyle alabildiği taze yiyecekleri yedirdi onlara. Bir akşam altın kol saatini bile çıkarıp verdi onlara. Savaş sırasında sakladığı, yardım ettiği tutsaklardan, hala ortak davaları sandığı yarınlardan söz açan güzel bir söyleme girişti. Dostlar altın saati aldılar. Karşılık olarak da çamaşırlarını ailesine yıkatabileceklerini söylediler. Kız bozuldu, alındı buna ama açlığın karşı koyamayacağı bazı şeyler var. Bir iki gün düşündü ve babasına söylemeden gidip yıkanacak çamaşır istedi. İki torba geldi. Birinde pis çamaşırlar, ötekinde ise yiyecek vardı. Yiyecek torbası hemen açıldı. İçinde 3 kutu domuz eti kuru fasulye, 2 ekmek, 1 kutu Amerikan fıstığı, koskoca bir kavanoz çilek reçeli vardı. Çamaşır torbası daha sonra açıldı. Kız torbayı leğene boşalttığında kızgınlıktan yanakları al al oldu. Hepsi pis iç donlarıydı. Başkalarının pis iç donlarını yıkarken kesinlikle anladım sonunda. Bizim yarınımız gelmemişti. Belki de hiç gelmeyecekti. Her zaman vaatlerle aldatılacaktık. Bir tesbihin taneleri gibi birbiri ardına dizili düş kırıklıklarıyla dolu yaşamımızın çilesini çekmemize yalancı avuntular, değersiz armağanlar, yarım yamalak rahatlamalar yardım edecekti sesimizi kıstırıp. Senin için bir yarın olacak mı? Pek sanmıyorum. Yüzyıllar, bin yıllar geçti dünya kurulalı ama insanlar hala belirsiz bir yarına inanarak çocuk yapıyorlar, çocuklarının kendilerinden daha iyi bir yaşam sürdüreceğini umarak. O daha iyi yaşamda topu topu boktan bir kaloriferli evse. Sıcak, rahat yerlerde olmak iyidir tamam. Ama tek başına mutluluk vermez, onurunu koruyamaz. Kaloriferli yerlerde de küstahlıkla, türlü dertlerle, şantajla karşılaşacaksın. Yarın hep bir yalan olarak kalacak. Başlangıçta dedim ki sana, hiçbir şey hiç yokluktan daha kötü değildir. Keder korku yaratmamalı dedim. Hatta ölüm korkusu bile, çünkü kişi ölürse hiç değilse doğmuş olduğunu gösterir bu. Ne olursa olsun doğmaya değer dedim. Çünkü geriye kalan seçenek sessizlik ve boşluk. Oysa doğru muydu bu dediğim çocuk? Doğup da bir bombanın altında ya da aç olduğun için kumanyasını çaldığın kıllı bir askerin tüfeğiyle ölmen doğru mu? Sen büyüdükçe korkum da artıyor. Başlangıçta içime dolan sevincin hevesi hemen hemen tümüyle yok oldu. Yaşamın gerçeğini yakalamışlığın getirdiği kesinliği yitirdim. Gittikçe daha çok, daha büyük şüphelere düşüyorum. Gelgit gibi bir yükselip, bir alçalan, bir varlığın kıyılarını dalgalarla kaplayan, bir çekilip geride yalnızca pislik ve çöp bırakan şüphe. İnan ki cesaretini kırmaya ya da seni doğmamaya kandırmaya çalışmıyorum. Yalnızca sorumluluğumu seninle paylaşmak, kendi sorumluluklarına açıklık kazandırmak istiyorum. Daha düşünecek, daha doğrusu düşünüp vazgeçecek vaktin var. Ben hazırım. Deniz ister yükselsin, ister alçalsın. Ya sen? Bir kadının manolya ağacının üstüne fırlatılışını, çikolataların gereksinmesi olmayanlara yağmur gibi yağdığını görmeye hazır olup olmadığını sordum daha önce. Şimdi de soruyorum. Başkalarının iç donlarını yıkamaya, o hep beklenen yarının aslında dün olduğunu birden kavramaya hazır mısın? Her dünün bir yarın, her yarının bir fetih olduğunu öğrenmeye. Gerçeklerin en korkuncunu görmedin daha. Dünya değişir ve hep aynı kalır. 10 hafta. Akıl almaz bir hızla büyüyorsun. 2 hafta önce boyun 4 santim bile değildi. Ağırlığın ise 1 gramı tutmuyordu. Oysa şimdi boyun 5 santim, ağırlığın da aşağı yukarı 10 gram. Her şeyin tamam artık. Doğrudan doğruya akciğerlerinden su alıp vermen dışında balığa benzer hiçbir yanın kalmadı. İnsan iskeletin biçimlendi. Kıkırdağın yerini kemik aldı. Kaburga kemiklerin iki uçlarından birleşiyorlar. Gövden bir palto gibi ilikleniyor sanki. İçinde bulunduğun yumurta genişlemekle birlikte gittikçe daha kısıtlayıcı oluyor. Çok geçmeden rahatsız olmaya başlayacaksın. Tepineceksin. Kolların, bacakların ilk devinmelerini yapacaklar. Dirseğinle, dizinle şuraya buraya vurmaya başlayacaksın. Kaç zamandır bunu bekliyorum. İlk vuruşun bir işaret olacak, bir onaylama. Ben de aynı şeyi yapmışım. Tekmeyi atıp anneme artık ilaç içmemesini söylemişim. O da ilacı dökmüş. Ama sen büyüdükçe umudum azalıyor. Sen ne kadar hızla büyürsen, ben de umudun kayıp gidişini o kadar belirgin duyuyorum. Bir türlü gelmek bilmeyen dost orduları anımsıyorum. Hiç kıpırdayamadığımdan olacak bu sıkıntı. 2 hafta hareketsiz yatmak çok fazla geldi bana. 7 hafta 8 ay yatakta kalmak zorunda olan kadınlar nasıl dayanıyor? Kadın mı yoksa kuluçka mı onlar? Çarnaçar kabul ettiğim tek yanı bu işin gerçekten yararlı olduğu. Ağrılar karnımın altına saplanıveren sancılar yok oldu. Mide bulantısı da geçti. Bacağım da şiş değil artık. Ama onların yerine garip bir yorgunluk, derin bir acıyı andıran bir tedirginlik aldı. Nereden geliyor bu? Belki hiçbir şey yapmadığımdan, iç sıkıntısından. Şu son 2 günün geçip bitmesini deliler gibi iple çekiyorum. Duyan 2 yıl sanacak. Bu sabah seninle tartıştım. Kızdın mı, gücendin mi? Bir tür bunalım geçirdim. Bağırdım, çağırdım. Benim de bir takım haklarım olduğunu, bunu hiç kimsenin, hele hele senin, unutmaması gerektiğini söyledim. Senden usandığımı, bunun böyle sürüp gidemeyeceğini açıkladım. Dinliyor musun? Artık gözlerini kapatabildiğini öğrendiğimden beri dediklerime kulak asmıyorsun. Kendi iş dünyana kapanıp gidiyorsun gibi geliyor bana. Hadi hadi, uyan bakalım. İstemiyor musun? Peki öyleyse, gel buraya. Yanıma gel. Minik başını şu yastığa koy. Birlikte uyuyalım. Sarılıp birbirimize. Sen ve ben. Ben ve sen. Yatağımıza başka hiç kimse giremeyecek artık. Geldi. Hiç sanmıyordum geleceğini. Akşam olmuştu. Kapıda anahtarın sesini işittim. Arkadaşım geldi sandım. Genellikle akşam yemeğinden önce gelir görür beni. Hatta seslendim ona. Elinde paketi, ağzında her zamanki kusura bakma acelem var. Sana biraz soğuk etle meyve getirdim. Hadi yarın görüşürüz sözleriyle odama gelsin diye bekledim. Oysa o geldi. Ayaklarının ucuna basarak yürümüş olmalı odaya kadar. Kafamı bir çevirdim, kapıda dikilmiş duruyordu. Ağzı sımsıkı kapalı, elinde bir demet çiçek. Duyduğum ilk şey karnımda bir burkulma. Her zamanki bıçak saplaması değil de bir burkulma sanki. Sen onu görmekten korkmuşsun da minik yumruklarınla tutmuşsun beni döl yatağımın derinliklerine sığınmak için. Derken soluk alamadım ve üstümden buz gibi bir dalga geçmişçesine donup kaldım. Sen de duydun mu soğuğu? Canın acıdı mı? Hiç ses çıkarmadan durup duruyordu. Ağzı sıkı sıkı kapalı, elinde bir demet çiçek. Yüzünden de çiçeklerden de nefret ediyordum. Ne diye üstümüze geliyor böyle? Geceleri evlere giren hırsızlar gibi. Gebe kadınların ani heyecanlardan kaçınmaları gerektiğini bilmiyor mu? Ne istiyorsun diye sordum. Ses çıkarmadan çiçekleri yatağın üstüne koydu. Hemen kaldırdım oradan, yatak üstüne çiçek koymak uğursuzluk getirir. Çiçek ancak ölülerin yatağına konur diyerek. Yanımdaki gece masasının üstüne koydum demeti. Sarı çiçeklerdi. Besbelli hiçbir özen, hiçbir iştenlik gösterilmeden son dakikada satın alınmış. Sessiz, kıpırtısız durdu. Duvarın beyazına düşmüş kara bir bölge. Bana bakmıyordu. Senin duvardaki resmine bakıyordu. Hani seni 2 aylıkken gösteren 40 kez büyütülmüş fotoğraf. Sanki gözlerini seninkilerden ayıramıyordu ve sana baktıkça başı 2 omuzunun arasına gömüldükçe gömüldü. Sonunda yüzünü elleriyle kapayıp ağlamaya koyuldu. Önce sessiz sessiz, fazla gürültü yapmadan, sonra daha yüksek sesle, hatta daha rahat ağlayabilmek için yatağın üstüne bile oturdu. Her hışkırığında yatak sarsılıyordu. Rahatsız olacaksın diye korktum. Karyolayı sarsıyorsun dedim. Her türlü sarsıntıdan uzak kalması gerek. Ellerini yüzünden çekti, gözlerini mendiliyle sildi, gidip bir koltuğa oturdu. Senin resminin altındaki koltuğa. İkinizi bir arada görmek garipti. Sen kıpırtız, gizemli göz bebeklerinle, o ise hiçbir gizi kalmamış kıpır kıpır göz bebekleriyle. Derken senin olduğu kadar benim o dedi. Büyük bir öfke kapladı içimi. Yatağın içinde oturup ne ona ne de bana ait olduğunu bağırarak söyledim. Bu melodramatik havasından, radyoda çalınan şarkılarınkine benzeyen işliliğinden tiksindiğimi, hekimin kesin buyruğuyla yattığımı, sinirlenmemem gerektiğini haykırdım. Neden geldiğini sordum. Para gitmesin diye seni kürtajsız öldürmek için mi? Bunları söylerken çiçek demetini kapmış, 3-4 kez gece masasına çarpmışım üstelik. Kopan yapraklar konfeti gibi uçuşuyordu ortalıkta. Kendimi yeniden yastıkların üstüne attığımda öylesine ter içindeydim ki pijamam tenime yapışmıştı. Kasıklarımdaki sancı ise dayanılır gibi değildi. Gene de kıpırdamadı. Başını önüne eğip mırıldandı yalnızca. Nasıl böyle davranabiliyorsun bana? Nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsun? Üstüne uzun ve çekilmez bir söyleme girişti. Yanılıyormuşum. Sen hem ona hem de bana aitmişsin. Bu konuda uzun süre kafa yormuş. Çok acı duymuş. 2 aydır seni düşünmekten tarifsiz işkenceler çekmiş. Sonunda benim kararımın nedenli soylu ve doğru olduğunu anlamış. Hayır, bir çocuk böyle kolayca silkinip atılamazmış. Çünkü çocuk bir eşya, bir mal değilmiş. Buna benzer daha bir sürü biçimsiz saçmalık işte. Sözünü kestim. Senin gövdenin içinde değil o. 9 ay taşımak zorunda olan sen değilsin. Şaşkınlıkla ağzı açık kaldı. Çocuğu istiyorsun sanmıştım. İstediğin için doğurmaya karar verdiğini. İşte o an benim bile anlamadığım bir şey oldu. Ağlamaya başladım. Daha önce hiç ağlamamıştım, biliyorsun. Ağlamak istemiyordum. Hem küçüldücü bir şey olduğundan hem de yüzümü çirkinleştirdiği için. Ama gözyaşlarımı tutmaya çalıştıkça daha çok akıyorlardı. Sanki içimde bir şey kırılmıştı. Sigara yakmaya bile kalktım. Gözyaşlarımdan sırılsıklam oldu sigara. Derken babam koltuğundan kalktı. Bana doğru geldi. Çekingen çekingen başımı okşadı. Bir kahve yapayım dedikten sonra mutfağa gitti. Geri geldiğinde kendime egemen olabilmiştim. Ama o değil. Fincanı çok değerli bir mücevhermiş gibi aşırı bir dikkatle taşıyordu. Kahveyi içtim. Gitsin diye bekledim, durdum. Gitmedi. Ne yemek istediğimi sordu. O anda anladım. Arkadaşım gelmeyecekti. Babanı gönderenin de o olduğunu anladım. Kızgınlığım ona yöneldi bu kez. Karınca yuvasının yasalarına uyarak kişiye yardım edebileceklerini sanan, doğruyla yanlış konusunda yalnızca kendi bildiklerinden başkasını tanımayan herkese yöneldi. İsa, Meryem ve Yusuf. Neden Yusuf? Meryem bebeğiyle baş başa hayatından memnun. Bütün o efsanede benimsenebilecek tek şey o ikisi arasındaki ilişki zaten. Cinsel birleşme olmadan kendiliğinden döllenen yumurta yalanı. Yusuf nereden çıkıyor durup dururken? Ne işe yarayabilir? Yürümemekte inat eden eşeği çekmek için mi gelmiş? Yoksa göbek bağını kesmek, Etelen'in tümüyle çıkıp çıkmadığını denetlemek için mi? Ya da koca edinmeden, gebe kalan aile terbiyesi görmemiş kızın namusunu kurtarmak için mi? Belki de başta çocuğu aldır demiş olduğu için kendisini bağışlatmak umuduyla böyle köle gibi peşinden gidiyordu. Yere diz çöküp dağılmış, taç yapraklarını toplayışına baktım uzun uzun. En ufak bir dostluk duymadım ona karşı. Gelmekle her şeyin dengesini bozmuştu. Simetriyi yok etmiş, seninle aramda bulunan gizemli dostluğu sarsmıştı. Yabancının biri gelmişti. Anlıyorsun ya, ikimizin seninle benim aramıza girmişti. Sanki biri gereksinilmeyen odayı çirkinleştiren, güneş ışığının içeri girmesini önleyen, boşa yer tutup ikide bir ayağa dolanan bir parça eşya getirmişti eve. Belki de başından beri bizimle olmuş olsaydı baban, şimdiki varlığı olan hatta gerekli görünecekti. Senin gelişine başka türlü bir hazırlık yapabileceğini düşünemeyecektik bile. Ama şimdi birdenbire gökyüzünden düşercesine yalnız kalmak isteyen iki kişinin yanına gelip de gitmek bilmeyen üçüncü kişinin uygunsuzluğuyla. Çağırmadığınız, hatta yüz bile vermediğiniz birinin sofranıza oturuverişindeki terbiyesizlikle gelişini neredeyse bir aşağılama olarak görüyordum. Lütfen kalk git diyebilmek isterdim. Ne sana, ne Yusuf'a, ne de Tanrı'ya gereksinmemiz var. Baba istemiyoruz, koca da istemiyoruz. Sen fazlasın burada diyemedim ama. Belki de aslında utangaç bir kişi olduğum, soframa izinsiz oturan birini başımdan savmasını bilemediğim için kovamadım onu. Belki de yavaş yavaş anlayışa, pişmanlığa dönüşen bir acıma duygusu vardı içimde de ondan. Zayıflığının, korkaklığının ötesinde o da acı çekmişti belki. Kim bilir. Buncadır susmak, sonra da elinde boktan bir demet çiçekle kalkıp buraya gelmek ona nelere mal olmuştu. Bilebilir miyim? Cinsel birleşme olmadan hiçbir çocuk doğmaz. Yumurtamı delen ışık damlası onundu. Senin gövdeni yaşama başlatan çekirdeğin yarısı onundu. Ve benim bunu unutmuş olmam nedense hiç kimsenin açıkça benimseyemediği tek yasanın bedeliydi. Bir kadınla bir erkek tanışır, birbirlerinden hoşlanırlar, birbirlerini isterler, belki de severler birbirlerini, aşık olurlar. Derken aradan zaman geçer, artık birbirlerini sevmezler, birbirlerini istemezler, birbirlerinden hoşlanmazlar, hatta hiç tanışmasaydık bile diyebilirler. Sonunda aradığın tanımı buldum çocuk. Kadınla erkek arasında aşk dedikleri bir mevsim. Ve bu mevsim çiçeklenme döneminde nasıl bir yeşillikler şöleni ise, solma döneminde de bir yığın çürüyen yapraktan başka bir şey değil. Yemeği hazırlamasına izin verdim. O saçma sapan şampanya şişesini geldiğinde nereye saklamıştı acaba? Açmasına izin verdim. Banyo odasında kaldığı sürece ıslık çalıp durdu. Her şey çözümlenmişmiş gibi. Sonra da onun burada yatağımızda yatmasına izin verdim. Ama bu sabah o gider gitmez bir tür utanç kapladı içimi. Şimdiye yapmam gereken bir görevi yerine getirmemişim gibi bir duygu var içimde. Sana ihanet etmişim gibi. İnşallah bir daha gelmez. Yatakta geçirdiğim onca günden sonra yeniden sokakta yürümek, rüzgarı yüzünde, güneşi gözlerinde duymak, başka insanları görmek, yaşamak, bulmak. Hekimin muayenehanesi uzak olmasaydı yürüyerek, türküler söyleyerek gidecektim. Taksiye el etmek ne sıkıcı. Şoför de serserinin biri çıktı. Bir kere kocaman, pis kokulu bir puro içiyordu. Midem bulandı. Sonra gereksiz yere ikide bir frene basıp sarstı beni. Daha yola yeni çıkmıştık ki bir sancı kaplandı karnıma. Sevincimin yerini korkuyla karışık bir iç sıkıntısı aldı böylece. Hekimin orada bir sürü karnı şiş karı sıra bekliyordu. Sekreter beklememi söyleyince adam akıllı sinirlendim. Bir sürü şiş karınlı kadınla aynı sıraya girmek istemiyordum. Onlarla hiçbir ortak yanım yoktu. Karnım bile benzemiyordu onlarınkine. Benimki şişmiş değil, gebe olduğum belli bile olmuyor. Sonunda sıram geldi, içeri girdim, soyundum, masaya yattım. Hekim parmağıyla itip kakarak, bastırıp aranarak bir süre işkence yaptı sana. Sonra lastik eldivenini çıkarıp buz gibi bir sesle sordu. Bu çocuğu gerçekten istiyor musunuz? Kulaklarıma inanamadım. Elbette diye karşılık verdim. Neden soruyorsunuz? Çünkü kimi kadınlar istediklerini söylerler ama bilinçaltında aslında hiç mi hiç istemezler. kendileri farkında bile olmadan doğmaması için ellerinden geleni yaparlar. Çok kızdım. Oraya iyi niyetli olup olmadığımı soruşturulması için ya da psikanaliz konusunda tartışmaya girmek üzere gitmediğimi, yalnızca durumumu öğrenmek istediğimi söyledim. Havası hemen değişti. Ne demek istediğini açıklamaya koyuldu nezaketle. Benim gebeliğimde anlayamadığı bazı şeyler varmış. Yumurtanın yeri iyi, konumu normal görünüyormuş. Dölütün büyümesi de düzenli ilerliyormuş. Ama gene de iyi gitmeyen bir şeyler var gibiymiş. Örneğin döl yatağı çok duyarlıymış. Çok kolay kasılıyormuş. Bu da eteneğe kanın kolay ve rahat ulaşamadığı kuşkusunu uyandırıyormuş. Buyurduğu gibi kıpırdamadan yatmış mıyım? Evet dedim. Kendimi fazlaca zorlamış, yorulmuş falan mıyım? Hayır dedim. Cinsel birleşmede bulunmuş muyum? Hayır dedim. Bizimle kaldığı gece babanı yanıma yaklaştırmamıştım. Her ne kadar o hiç durmadan ne kadar zalim olduğumu yinelediyse de. Hekim iyice şaşırmış, ne karar vereceğini bilemez gibiydi. Psikolojik bir şok geçirdiniz mi bugünlerde ya da sinirlerinizi bozacak bir şey oldu mu? Bu kez evet demeden önce bir an kararsız kaldım. O ise ne gibi bir şok ya da sinir bozucu olay olduğunu sormaksızın baktı suratıma. Sonra açıkladı. Kimi zaman kaygı, üzüntü, şok gibi şeyler gövdesel yorgunluktan daha önemliymiş. Çünkü döl yatağı kasılmalarına yol açıp bebeğin yaşamını ciddi biçimde tehlikeye sokabilirmiş. Döl yatağının pitüiter beze bağlı olduğu hiç unutulmamalıymış. Herhangi bir uyarı hemen cinsel organa iletilirmiş. Şiddetli bir sürpriz, acı, aşırı kızgınlık yumurtanın yerinden kısmen de olsa oynaması sonucunu doğurabilirmiş. Hatta sürekli sinirlilik, hiç bitmeyen kaygılı durumda yapabilirmiş bunu. Hatta bu arada kendisi sınırı aşıp kurgu bilime ya da parapsikolojiye dalmayı aklından geçirmezmiş elbet ama öldürücü düşüncelerden bile söz edilebilirmiş. Bilinç altında elbet. Bu nedenle sürekli sakin kalmam üstünde ısrarla duruyormuş. Her türlü duygudan, coşkudan, iç sıkıntısından uzak olmalıymışım. Parolamız sakinlik, dinginlikmiş. Ama doktor bey diye karşılık verdim. Gözünün rengini değiştir deyin daha iyi. Yapım öyle değilse nasıl sakin kalabilirim? Beni baştan aşağı soluk soluk süzdü gene. O sizin bileceğiniz iş. Ne yapıp yapıp başaracaksınız işte. Kilo da alın. Derken sancıya karşı bir takım haplar daha, başka ilaçlar da yazdı. Bir tek damla kan bile görürsem hemen kendisine koşmamı tembihledi. Korkuyorum. Bir yandan da sana kızıyorum. Ne sanıyorsun sen beni? Bir kap mıyım? Bir kavanoz muyum? İçine sirke turşusu bastırılacak. Bir kadınım ben. İnsanım. Vidalarını açıp kafamı çıkaramam ya düşünmemek için. Duygularımı ne silebilirim ne de açıkça göstermemeyi başarabilirim. Öfke ya da sevinç ya da üzüntü duygularımı yok edemem. Benim tepkilerim de kendime göre kimi zaman derin şaşkınlık, kimi zaman derin üzüntü. Kendimi baskı altına alabilseydim bile üremekten başka işe yaramayan bir sebze ya da fizyolojik bir makine durumuna düşmek istemem.